Ayrım 29.
Selim kendini toparlamaya çalıştı. Neler söylüyordu bu adam? Samimi olabilir miydi? Hakiki bir nedamet hissine kapılması mümkün müydü? Belki. Fakat Selim inanmak istemiyordu. Kuvvetli bir olasılıkla bunun altında çevireceği yeni bir dolap yatıyordu. Beklemeyi tercih etti. Adam, doktor diye devam etti. Sizin de olanları unutamayacağınızı biliyorum. Kişiliğiniz konusunda büyük bir yanılgıya düştüm. Siz dürüst ve namuslu bir insansınız. Çok cesursunuz da. Öylesine iyi korunan bir eve, kızınızı kurtarmak için nasıl girip mücadele ettiğinizi gördüm. Sonunda ikimiz de kaybettik. Muhtar basmacı bir an sustu. İkimiz de kaybettik cümlesiyle ne kastediyordu acaba? Bir anlam veremedi Selim. Ne demek istiyorsunuz? Diye sordu. Öyle değil mi doktor? Ben 30 yıllık eşimi kaybettim. Yeterli maddi varlığıma rağmen hırs ve tamah uğruna sonucu bilinmeyen bir maceraya kandırılarak sürüklendim. Siz ise bir hiç uğruna katil oldunuz. Katil mi? Evet, katil. Biri bahçede, biri de karımın odasında başına tabancayla vurduğunuz iki adamım, bütün gayretlere rağmen dün akşam köşkte öldüler. Hiç endişelenmeyin, bana çok sadıktılar. Ailelerine yüklü tazminatlar ödeyeceğim. Çocuklarının tahsillerini garanti edeceğim. Ama vurgulamak istediğim husus, ikimizin de başına gelen felaketlerin bir hiç uğruna olduğuydu. Bundan sonra vicdanlarımız hep bu yükün ağırlığı altında ezilecek, hiç unutmayacağız. Selim'i bir titreme aldı. Adamın söyledikleri doğruysa düpedüz cinayet işlemiş oluyordu. Aman Allah'ım diye mırıldandı. Beyni uyuşmuştu. İki kişiyi öldürdüğüne inanamıyordu. Ne tuhaf diye düşündü. Eve sağ salim döndüğünden beri bayıltıp yaraladığı o adamların akıbetleri aklının köşesine bile gelmemişti. Ve karşısındaki adam şimdi onların öldüklerini söylüyordu. Buna cinayet denilemezdi. O sadece kızının hayatını kurtarmak için bu işe kalkışmıştı. Kimseyi öldürmek kastı taşımıyordu. Hatta onlara vururken bile. Muhtar basmacının konuşmaya devam ettiğini neden sonra fark etti. Neyse ki siz zeki bir insansınız. Durumu polise aksettirmemekle çok akıllılık ettiniz. Yoksa bir polis tahkikatı ikimizi de zor duruma düşürebilirdi. Öyle değil mi doktor? Siz de benim gibi düşünmüyor musunuz? Evet diyebildi Selim. Ağzından çıkan kelimeye kendisi de hayret etti. İki insanı öldürmüş olma düşüncesini bir türlü aklından atamıyordu. Yaşadığı tam bir şoktu. Gözleri Selma'ya takıldı. Galiba o da durumu anlamıştı. Karısı sinirli sinirli alt dudağını kemirmeye başlamıştı. Her gerginliğinde yaptığı bir davranıştı bu. Onları kovdum. Bir daha yüzlerini görmek istemiyorum. Selim bulanık zihniyle adamın ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Galiba Alman ortaklarını kastediyordu. Onları kovmuş muydu? Hayret. Birden neler olmuştu böyle muhtar basmacıya? Pişmanlıklar, nedamet duyguları, özür dilemeler. Hep sevgili karısının ölümünden mi kaynaklanıyordu bütün bunlar? Olamazdı. Bu adam yalan söylüyordu. Karısıyla arasındaki bağ, 30 yıllık kökleşmiş bir sevgi değil, sadece nefretti. Selim yavaş yavaş düşüncelerini toparlamaya başlıyordu. Adam yeni bir hücum tekniği deniyordu galiba. Söylediklerine inanmıyordu. Tuzak kokusu sezinler gibi olmuştu. Tabancayla kafalarına vurduğu adamların öldüğü de yalandı. Gerçi bayıldıklarını görmüştü ama darbeler öldürücü sertlikte değildi. Namussuz nasıl bir plan hazırlıyordu acaba? Aklından bu düşünceleri geçirirken adamın son söylediği cümleyi acaba yanlış mı işittim diye yüreği hopladı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Hayır, yanlış duymamıştı. Muhtar basmacı kendilerini ziyaret etmek istiyordu. Dikkat kesildi. Evet, sizce bir mahsur yoksa evinize bir ziyaret yapıp hatalarımı affettirmek, bu meseleyi kökünden kapattığımı bildirmek istiyorum. Bu ricamı kabul buyurursanız beni cidden müdahsız etmiş olursunuz doktor. Selim yine ne diyeceğini bilemedi. Donup kaldı. Cevap vermekte gecikince adam, lütfen doktor, bu halisane ricamı reddetmeyin diye yakardı. Sonunda, pekala öyle olsun dedi Selim. Teşekkür ederim doktor. Bu akşam 6'da ziyaretinize geleceğim. Selim almacı yerine bırakırken, şaşkın gözlerle kendisini süzen karısına edecek laf bulamadı. Telefonu açıp Albay Hayri'yi aradı. Bu akşam 6'da bir ziyaretçim var dedi. Albay hala kırgın olan ses tonuyla kim? Diye sordu. Muhtar basmacı. Selim mümkün olsa da şu an Albay'ın yüzünü görebilseydim diye geçirdi içinden. Binbaşı Erol parmağının ucuyla perde yaraladı. Dışarıya baktı. Siyah kadillak kapının biraz ilerisinde durmuştu. Tamam. Beklenen kişi geldi. Haydi herkes yerlerine diye bağırdı. Karı koca salondaki telaşı dikkatle izlediler. Buna telaş demek doğru olmazdı. Olsa olsa işini bilen insanların tecrübeyle kazandıkları alışkanlığın bir gösterisiydi. Salondaki silahlı beş ajan, daha önceden hazırlanmış plan gereği saklanacakları yerlere yöneldiler. Selma içine sinen güven duygusuyla evin içinde gözden kaybolan adamların arkasından baka kaldı. Salon birden sessizleşmişti. Karı kocanın gözleri birbirlerini buldu. Selma'nın yüreği hızlı hızlı atıyordu. Genç adam, karısının aşırı heyecanını görmekle beraber, kendisinin de ondan geri kalan yanının olmadığını biliyordu. Bu lanet olası adamla tekrar karşılaşmak en istemediği şeydi ama olaylar çok kısa bir sürede yeniden yüz yüze gelmek zorunluluğu yaratmıştı. Usulca ilerleyip en yakın pencerenin ahşap panjurları arasından Kadilla'ya baktı. Hayret, arabada şoför de yoktu. Muhtar basmacı kendi sürmeyi yeğlemişti. Yalnız gelmesi, yanına korumalarını almamış olması acaba onlara güven vermek için miydi? Onun gece veya gündüz korumasız dolaştığını hiç işitmemişti. Adam arabadan hala çıkmamıştı. Uzunca bir müddet Kadilla'nın içinde oyalandı. Sonra ağır ağır kapı açıldı ve muhtar basmacı elinde bir sürü göz alıcı, renkli kağıtlarla ambalajlanmış paketlerle dışarı çıktı. Paketler Ayşe'ye getirilmiş oyuncaklar olmalıydı. Gözü gayri ihtiyari salonda duran muhteşem çiçek sepetine takıldı. Muhtar basmacı Frank adabına uygun olarak ziyaretinden bir saat evvel mevsimin en nadide ve pahalı çiçeklerinden itinayla seçilmiş bir çiçek sepetini ev sahibesine göndermişti. Şimdi de iki gün evvel kaçırdığı kıza hediyeler getiriyordu. Selim kulaklarını dikip yukarıyı dinledi. Kızının üst kattaki odasından hiçbir ses gelmiyordu. Kızının ayak altında dolaşmasını istememiş, annesi Müzeyyen Hanım'ı hemen eve çağırmıştı. Tek endişesi odadaki ajandı. Küçük kız yaşadığı olaydan sonra yabancılara karşı belirgin bir tedirginlik duyuyor, tanımadığı birini görünce sinip sus pus oluyordu. Ne çare ki muhtar basmacının yaklaşımındaki gerçek niyet belli olmadığından kızın odasında bir ajanın beklemesi kaçınılmaz olmuştu. MİT ajanları güvenliklerinin sağlanması için koruma çemberini daha da sıkı tutmaya başlamışlardı. Kapının melodili zili kulaklarında yankılandı. Muhtar basmacı kapının önündeydi. Karı koca hiç seslerini çıkarmadan tekrar bakıştılar. Selma'nın göz bebeklerinde korkunun somut izlerini görmek mümkündü. Titreyen parmaklarıyla saçını düzeltti. Eteğini çekip çekiştirdi. Alt dudağını dişlemeye devam etti. Selim sakin olması için uzanıp elini kavradı. Endişelenme. Bu kez emniyetteyiz. Unutma ki burası bizim evimiz ve içeride tam 5 silahlı adam var. Bu lanet olasıcı adam kılımıza bile dokunamaz diye fısıldadı. Söylediklerine kendisi de gerçekten inanmak istiyordu ama titremesini, ağzının kurumasını, her yanını ter basmasını izah etmek zordu. Selim kapıyı açtı. Muhtar basmacı uzun boyu, her zamanki zarif ve nazik hali, beyaz keten takım elbisesinin görüntüsüne kattığı şıklığıyla tam karşısında duruyordu. Ve en müthişi, hiçbir şey olmamış gibi suratında taşıyabildiği gülümsemesiydi. Evet, adam gülümsüyordu. Sanki gerçek bir dost gibi. Selim tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Bir süre ağzı açık adama baka kaldı. Araya giren sessizlik uzadı. Nihayet muhtar basmacı, "İçeriye girebilir miyim?" diye sordu. Selim davranışlarında hiç de başarılı değildi. Halbuki bu karşılaşmanın provalarını, nelere dikkat etmesi gerektiğini, neler söyleyeceğini daha evvel MİT ajanlarıyla en az yarım saat prova etmişti. Bütün gayretine rağmen galiba yüzünden nefrete okunuyordu. Selim adamın yüzündeki rahatsızlığı görünce kendini toparlayıp "Buyurun, girin içeri" diyebildi. Muhtar basmacı ürkek adımlarla salona doğru yürüdü. Gözleriyle çevreyi alelacele taradı. Evde kimsenin olmamasına sevinmiş gibi bir hali vardı. Elindeki paketleri henüz bırakmamıştı. Kenarda duran ve vücudu taş kesilmiş gibi katılaşan Selma'yı gördü. Selim'le tokalaşmamasına rağmen hürmetle genç kadının önünde eğilip elini uzattı. Yüzünde her zaman mükemmel bir silah olarak kullandığı tebessümü devam ediyordu. Selma bir robot gibi elini uzattı. Genç kadın titremesini atlatmış ama suratındaki korku izlerini silememişti. Muhtar Bey'e iğrenç bir sürüngen gibi bakıyordu. Bu nedenle parmaklarının ucuna değen nemli dudakları bir yılanın derisi gibi duyumsadı ve mümkün olduğu kadar çabuk elini geri çekti. Muhtar basmacı hiç bozuntuya vermedi. ışıldayan gözleri sanki küçük çocuğu arıyordu. Elindeki paketleri göstererek, "Yavrunuza ufak tefek bir şeyler getirdim. Gönlünü almak istemiştim de." Sesi mahcup çıkmıştı, kekelemişti. Selma kontrol edemediği sert ses tonuyla, "Kızımız evde yok," dedi. Muhtar basmacı büyük bir üzüntüyle, "Ya, çok yazık. Halbuki onu görüp gönlünü almak isterdim," diye kekeledi. "Biliyor musunuz, ben onu hiç görmedim. Eminim ki sizin gibi fiziği mükemmel bir ana babadan doğan çocuk da kuşkusuz kusursuz güzellikte olmalıdır." Selma sesini çıkarmadan önüne baktı. Selim adamın rahatlık ve pervasızlığını dehşetle seyrediyordu. Muhtar basmacı elindeki paketleri en yakın koltuğun üzerine bıraktı. Selim nihayet, "Oturmaz mısınız?" diyebildi. Rol yapmak zor geliyordu genç adama. Elinde olsa o an, tiksindiği bu adamın gırtlağına sarılmak, boğuluncaya kadar sıkıp öldürmek istiyordu. Böylesine nefret ettiği biriyle gerçek hislerini saklayarak konuşmak, karısı ve kızı hakkındaki sahte ve aldatıcı jestlerine tahammül etmek çıldırtıyordu Selim'i. Öldürmek fikri aklından geçince, suçluluk duygusunun ezikliği yeniden içini kapladı. Gerçekten o iki korumu ölmüş müydü acaba? Selma'nın ağzından çıkan sesi tanıyamadı adeta. Ajanlar özellikle çiçekler için teşekkür etmesini tembih etmişlerdi. Sesi ne kadar madeni çıkarsa çıksın, karısı rolünü oynamaya devam ediyordu. Başarılıydı da. Muhtar Bey nasılsa Selma'yı yakından tanımıyordu. Jestlerini, dayanılmaz sıcaklık ve yumuşaklığını, normal zamanlardaki sesinin seksi titreşimlerini bilemezdi. Sadece bir kere köşkün bahçesine dans etmişlerdi. Bu da iki Selma arasındaki farkı teşhis için yeterli değildi. Selma'ya takdir dolu bir nazar attı. Karısı tabii halini almaya başlamış, hatta gülümsemeyi bile başarmıştı. Selim'in bakışları bu kez muhtar basmacıda odaklandı. Cin gibi süzüyordu ikisini de. Mütecessis bakışları bir ona, bir diğerine gidip geliyordu. Tok ve etkili sesiyle konuşmaya başladığında Selim, yine her zamanki gibi tesir altında kalacağını anladı. Adamın müthiş bir ikna kabiliyeti vardı. "Lütfen itimat buyurun. Bu konuda konuşmak bana da çok zor geliyor. Şahsıma duyduğunuz antipatiyi hatta nefret hissini gayet iyi seziniyor ve size hak veriyorum. Hiç kuşkunuz olmasın. Ben de bu elim muameleye maruz kalsam aynı reaksiyonu gösterirdim. Bunları kendime size affettirmek için söylemiyorum. Belki beni ömür boyu bağışlamayacaksınız. Bilmenizi istediğim tek husus benim de bir oyuna geldiğimdir. Bu bir mazeret olmayabilir. Benim hatam addedilebilir. Hatta kuşkusuz öyledir de. Yalnız benim de aldatıldığımı, ifsat edildiğimi bilmenizi isterim. Bunun bedelini karımın, 30 küsür yıllık sevgili eşimin hayatıyla ödedim. Bu benim uğrayabileceğim en ağır cezaydı. Onu canımdan fazla severdim." Basmacı bir an durdu, karşısındakileri süzdü. Sözlerinin etkisini ölçmek istiyordu. Yüzüne çevrilmiş gözlerde buz gibi ifadeler vardı. Karşısındakileri etki altına alıp inandırmadığını hemen anladı. Yaptığı girizgah tesirli olmamıştı. Acaba karısı onlara neden yardım etmek lüzumunu duymuştu? İşin en can alıcı bilinmeyen yanı buydu. Banusel isterik ve de alkolik bir kadındı. Evliliklerinin ilk 1-2 yılından sonra karşısına çıkan pek çok erkeğin koynuna girmişti. Yoksa Selim Alper de aşıklarından biri miydi? Neden olmasın diye düşündü. Doktor havalı ve cazip bir adamdı. Üstelik genç ve kusursuz bir atletik yapıya sahipti. Yani tam Banusel'e göre uygun bir av. Bu düşünceye yavaş yavaş ısınmaya başladı. Akla yakın ve olasılığı fazlaydı. Acaba nerede tanışmışlardı? Muhtemelen Gras'la ilgili bir kokteyl veya toplantıda. Zihnini zorladı, bir şeyler hatırlamaya çalıştı. Ama dikkatini çeken bir anı yakalayamadı. Buna pek şaşmadı da. Zira son yıllarda karısını tamamen başıboş bırakmış, karısının düşüp kalktığı erkeklerle hiç ilgilenmez olmuştu. Karısı ilerlemiş yaşına rağmen hala çok çekici ve cazibeli bir kadındı. Doktoru kullanmış olabilirdi. Ya doktor? Acaba o böyle evlilik dışı bir maceraya tevessül eder miydi? Gözleri gayri ihtiyari Selma'ya kaydı. Şu andaki makyajsız haline rağmen çok güzeldi. Güzellikten öte albenisi, cinsi cazibesi güçlü bir kadındı. Yürüyüşü, oturuşu, bacak bacak üstüne atışındaki havasıyla buram buram sekse davet akıtıyordu üzerinden. Bir an kararsız kaldı muhtar basmacı. Selim tipindeki bir adamın böyle bir şeye kalkışacağına ihtimal vermedi. Hele hele insanın böyle bir karısı varken. Ama Banusel'i iyi tanırdı. O tam bir şeytandı. iblis tohumu diye geçirdiği içinden. Muhakkak bu adamı da baştan çıkarmıştı. Hem kim bilir belki de aşık olmuştu. Onun yaşındaki ve onun tabiatındaki kadınlar için olağan bir vakaydı bu. Yine de emin olamadı ve beynindeki sual cevapsız kaldı. Acaba Banusel onları niye kurtarmaya çalışmıştı? Aralarındaki seksin dışında bir ilişki olabilir miydi? Buna da ihtimal vermedi. Banusel için hayat sadece içki ve sevişmeydi. Muhtar basmacı hızla beynindeki sorulara cevap ararken birden Selim'in şaşırtıcı sualine maruz kaldı. Eşinizin cesedini ne yaptınız? Gazetelerde ölümüne dair en ufak bir bilgi yok. Muhtar basmacı düşüncelerinden sıyrılmaya çalıştı. Doktor mesleki sahada çok yetenekli olabilirdi ama fazla zeki bir adam olmadığı aşikardı. Kendisinin açmakta zorluk çektiği konulara bir takım abes sorularla girip bilmeden yardımcı oluyordu. Dudaklarını büzüp önüne baktı. Düşünceli bir tavır takındı. Karımdan ziyade sizin öldürdüğünüz iki korumamın polisten saklanması sorun oldu. Takdir edeceğiniz gibi polis teşkilatının üst düzeyinde hatırı sayılır dostlarım vardır. O gece bahçede bir kaza oldu. Adamlarım yanlışlıkla birbirlerini vurdular dedim. Biraz mırın kırın ettiler ama sonuçta işi tatlıya bağladım. Karıma gelince onu da bir deniz kazasında kaybettiğimi açıklayacağım. Banusel gerçekten de teknemizle boğazda dolaşmayı çok severdi. Belki hatırlarsınız, o gece hava birden bozmuş, Poyraz'dan sert esintiyle beraber yağmur gelmişti. Adamlarım ertesi sabah ufak bir kaboyelemizi kavakların açığında batırdılar. Karım o tekneyi çok sever, sık sık onunla denize açılırdı. Bugün ilgili her makama teknenin geri dönmediğini, karımın hayatından endişe etmeye başladığımı ve aramaya çıkılmasını istedim. Sanırım kısa bir süre sonra parçalanan tekneden geri kalan bazı parçalar ve teknenin adı yazılacağını kurtaran simidi karaya vuracaktır. Selim şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Dehşetle adamın yüzüne baka kaldı. Muhtar basmacı her şeyi ayarlamaya başlamıştı bile. Selma kendini tutamadı. Ya karınızın cesedi su üstüne vurursa, vücudundaki kurşun yaralarından onun boğularak değil de vurularak öldürüldüğü anlaşılmaz mı? Otopsi raporu her şeyi ortaya çıkarmaz mı? Muhtar basmacı çok üzgünmüş gibi, ceset asla bulunamayacaktır. Zira adamların batırılan tekneye cesedi zincirle bağladılar, diye mırıldandı. Genç kadının tüyleri diken diken olmuştu. Ürpererek adama bakmaya devam etti. Olayları büyük bir soğukkanlılık ve vurdum duymazlıkla anlatıyordu. Gayet sakindi. Muhtar basmacı ağır ağır konuştu. Çok üzgünüm. Yine de teselli bulduğum bir yan var. Banusel'in dini inançları zayıftı. Ölüsünün bile toprağa gömülmesini istemez, yakılmasını veya denize atılmasını arzulardı. Hiç olmazsa bu isteği dolaylı da olsa gerçekleşti. Karı koca ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Adam usta bir tiyatro oyuncusu gibi ceketinin cebinden çıkardığı tiril tiril ince bir mendili gözlerine götürüp olmayan yaşları silmeye çalıştı. Selim isyan edecek haldeydi. Bu kadarı da fazlaydı artık. "Buraya ne için geldiniz muhtar bey? Üzüntülerinizi bize anlatmaya mı?" diye gürledi. Adam mendilini cebine sokarken "Yo, hayır" diye mırıldandı. "Üzüntülerime sizi de ortak etmek istemem. Siz de benim gibi felaket dolu saatler yaşadınız. Kızınız kaçırıldı. Cinayetler işlemek zorunda kaldınız. Başınıza bir yığın dert açıldı. Benim gayem bu sıkıntıları sona erdirmek. İki tarafında büyük kayıpları oldu. Hem de bir hiç uğruna. Yeteri kadar üzüldük. Artık bu sıkıntılar bitsin. Zor da olsa eski huzurlu ve mutlu günleri yakalamak istiyorum. Ayrıca uğradığınız her türlü maddi ve manevi zararı karşılamak istiyorum. Bu benim görevim. Beni anlıyor musunuz? Selim, bizim tek isteğimiz bizi rahat bırakmanız, hayatımızdan çekip gitmeniz. Artık basmacı ismini duymak istemiyoruz. Anlaşıldı mı? Diye bağırdı. Sesi salonda yankılar yaptı. Basmacı başının önüneydi. Kımıldamadan dalgın dalgın karı kocaya baktı. Yerinden kalkmaya hiç niyeti yoktu. Yeniden konuşmaya başladığında ise kelimeler ağzından tane tane çıkıyordu. Sizi anlamaya gayret ediyorum doktor dedi. Ama sizin de şu hususu gayet iyi anlamanızı istiyorum. İki adam öldürdünüz ve bu fiilleri meşru müdafaa halindeyken işlemediniz. Yani kanun karşısında siz bir katilsiniz. İş adliyeye intikal ederse belki hafifletici bazı sebepler ileriye sürülebilir ama neresinden bakılırsa bakılsın en az 20 yıl yersiniz. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Şimdi ben size dostluk ve anlaşma teklif ediyorum. İlerisi için huzurlu ve refah dolu bir hayatın yeniden kurulmasına gayret ediyorum. Biraz anlayış beklemek hakkım, değil mi? Yani yanlış anlamıyorsam bana şantaj yapıyorsunuz. Beni yine tehdit ediyorsunuz. Yanılıyor muyuz? Muhtar basmacı başını iki yana salladı. Yapmayın doktor. Böyle sivri ve batıcı kelimeler seçmeyin lütfen. İtidalli ve sabırlı olun. Önce teklifimi bir dinleyin. Selim'in yüreği hop etti. Basmacı dişlerini göstermişti. Önce yumuşak ve sakin yaklaşmış, kendini acındırmaya çalışmış, aradığı ortamı bulamayınca da şimdi tehdide başlamıştı. Kısaca değişen bir şey yoktu. Sadece yeni bir basmacı planıyla karşı karşıyaydılar. Selim sabırla dinlemeye başladı. Doktor dedi basmacı yumuşak bir sesle. Yine şu altınlardan bahsedeceğim. Kahrolası külçe altınlardan. Biliyorsunuz ne 3. Reich hükümeti ne de şimdiki Birleşik Alman hükümeti öyle bir altın stokunun mevcudiyetini kabul etmiyorlar. Onlara göre bu altınlar hiçbir zaman Türkiye'ye gönderilmediler. Yani onlara göre üzerinde hak iddia edebilecekleri altınlar mevcut değil. Bizimki sadece hayali bir iddia. Doğruluğu şüphe götürecek bir varsayım. Aslı astarı kesin bilinmeyen, bir takım dedikodulardan yola çıkılmış, sonra 50 yıl önce yaşanmış bazı vakalar arasında bağıntı kurularak hazırlanmış bir senaryo. Muhtar basmacı yutkunup Selim'e baktı. Genç adamın sustuğunu görünce devam etti. Lakin kulağa hoş gelen, insanı tatlı bir hayal alemine sürükleyen, iştah ve heyecanını kabartan hoş bir senaryo. Nitekim ben de bu hayale kapılıp uzun süre bu düşü yaşadım. Şu anda bile gerçekliği hakkında kesin kanaat sahibi değilim. Ne var ki bu hayal ikimize de pahalıya mal oldu. Çok şeyler kaybettik. Artık benim kayba tahammülüm yok. Bu işin bir an evvel bitmesini istiyorum. Yani sadece sizinle ortak olmak istiyorum. MİT ajanı yanında oturan sivil komisere işaret ederek işte adamımız bu dedi. Komiser parıldayan güneş altında yürüyen iki adama bakarak hangisi diye sordu. Ajan Ferruh uzun boylusu diye fısıldadı. Komiser gözlerini kısıp yaklaşan adamlara baktı. Cengiz Usta yorgun ve bezgin görünüyordu. Tıraşı uzamış, lacivert tişörtü terden sırtına yapışmıştı. Komiser yanındaki kim diye sordu. Bilmiyorum dedi ajan. Bu adamı ilk defa görüyorum. Onu daha evvel buraya hiç getirmedi. Cengiz Usta'nın yanında yürüyen İsmail'i süzen komiserin gözü bu adamı pek tutmamıştı. Pek sağlam bir ayakkabıya benzemiyor diye homurdandı. Ferruh başını sallayarak haklısın diye tasdik etti. Sustular. Sessizce yaklaşan adamları gözleriyle takibe devam ettiler. Oturdukları otomobilin içi açık pencerelerine rağmen hamam gibiydi.